Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızda bugünkü konuğumuz Sayın Süleyman Latif Yunusoğlu. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
23. dönem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz Sayın Yunusoğlu ve eğitimci, değil mi efendim?
Evet.
Efendim eğitim alanınızda, geçmişinizde Milliyetçi Hareket'le tanışmanız nasıl oldu?
Efendim, benim Milliyetçi Hareket ile tanışmam 1971 yılında başlıyor. Tabii o dönemden sonra zamanımıza kadar hep siyaset içerisinde olan biriydim. Resmi olarak ilk görevim 1974 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon İl Gençlik Kolları'nın kurucusu ve ilk başkan benim. Ondan sonra işte Trabzon'da çeşitli derneklerde, Ülke Ocakları Derneği'nde işte çeşitli kademelerinde görev yaptım, başkanlık yaptım. Daha sonra 1980 ile 79 yılı ile 1985 yılı arasında öğretmenlik dönem, milli eğitimde öğretmenlik yaptım. Daha sonraki yıllarda özel dershanelerde öğretmenlik yaptım. Ama 85'ten sonraki o eğitimcilik hayatımızdan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki 1987 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi ismiyle Trabzon'da il başkanlığı görev oldu. Daha sonra 1994 yılında ve son olarak da 2002 yılında 3 defa üst üste Milliyetçi Hareket Partisi'nde Trabzon'da il başkanlığı görevlerini yürüttük. 27 Temmuz 2007 genel seçimlerinde de Yüce Yaradan nasip etti. Halkımız da takdir buyurdular ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Trabzon milletvekili olarak 4 yıl süreyle görev yaptım. Bu görev sırasında da işte ülkeme, milletime, halkıma elimden geldiği kadar hizmet etmeye çalıştık. İnşallah niyetimize göre bu hizmetlerimizi yapabildiğimiz kadar
İnşallah.
inşallah yaptık. O konuda da mutluyuz. Bu son dönemde de tekrar aday olmadık ama siyasetle bağımız yine devam ediyor. Çünkü bir siyaseti şahsi menfaat için değil, topluma, milletimize, ülkemize hizmet aracı olarak görüyoruz. Dolayısıyla siyasetten bağımız yine de devam edecek.
Evet belli Sayın Başkanım yani bu çok uzun yıllar Karadeniz'in sizden sorulmuş hatta belli yani değil mi?
Tabii
Uzun süre başkanlık
bizim gibi
işlemi.
görev yapan arkadaşlarımız vardı ama tabii
Maşallah.
bayağı uzun süre bir görev süremiz var.
Rahmetli Türkeş'le birlikteliğiniz, beraberliğiniz, güzel anılarınız var mı efendim?
Var tabii efendim. Hem 1987'de hem de 1994 yılında rahmetli Türkeş Bey'in görevlendirmesiyle Trabzon'da görev yaptım, il başkanlıkları görevini yaptım. Gerek işte Ankara'da gerek Trabzon Karadeniz seyahatlerinde rahmetli Türkeş Bey'le çok defa birlikte olduk. Çok fazla hatıralarımız var. İşte tabir rica görürseniz bunun rahle-i tedrisatından da geçtik.
Maşallah.
Tabii milliyetçilik duygularımız, vatanperverlik duygularımız rahmetli Türkeş Bey'den dinlediğimiz seminerlerle, onların sözleriyle daha çok olgunlaştı. Dolayısıyla tabii çok fazla hatıralarımız var kendisiyle.
Evet, biz A9 ekranlarında sık sık rahmetli Türkeş'in birçok konuşmasını yayınlıyoruz. Gerçekten tabii bizim çok daha gençlik dönemimizde sizin kadar iyi tanımamakla hep ekranlardan görmekle birlikte şimdi Sayın Hocamız Adnan Oktar vesilesiyle daha iyi tanıdık Sayın Türkeş'i. Gerçekten fikirleri şimdiki sorunlara köklü çözüm olacak nitelikte aynı kalitede ve aynı güzellikte çözüm sunma, akıl, ondan sonra maneviyat, sahiplenme, gerçekten kamil bir insan. Ve dinledikçe daha da anlıyoruz hakikaten fikirleriyle Türkiye'yi korumada da bir dönem gerçekten çok önemli rol oynamış, önemli bir lider.
Evet.
Maşallah.
Efendim zaten Türkeş Bey muhalefette kaldığı zamanlarda dahi hatta parlamento dışındaki muhalefet dönemlerinde dahi birçok konuda kendisine danışılan, fikir alınan, iktidar sahiplerinin dahi kendisinden fikir aldığı bir şahsiyetti. Tabii bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olmasına rağmen yine de hala fikirleri, düşünceleri, görüşleri biraz evvel sizin arz ettiğiniz gibi ülkemizin problemlerine çözüm üretebilecek mahiyettedir. Her siyasetçinin görev sırasında, görev yaptığı sırada Türkeş Bey'in o fikirlerinden, görüşlerinden faydalanması hem ülkemizin hem de milletimizin yararına sonuçlar doğuracağına inanıyorum.
Evet, gerçekten çok da ihlaslı, yani samimi olarak, yani biz bunları Allah rızası için yapıyoruz diye ifade eden, evet, hakikaten gönülden davasına inanmış bir insan ve ondaki samimiyetle etrafındaki ona vefalı milliyetçi kardeşlerimizin hakikaten onda o samimi davasına bağlılığı, inancı, imanı gördükleri için onunla beraber hareket etmişler. Belli hakikaten. Doğal bir lider yani.
Evet.
Allah nasip etmiş hakikaten. Gençliğinizde sizin işte tanıştığımız süreler dediğiniz 70'li yılların ortaları, evet, sonları. Tabii o, evet, zamanlar ülkemizde bir terör de vardı. İhtilalden önce.
Evet, maalesef.
Siz yaşadınız mı böyle, yani tabii ki o zamanki anılar nahoş anılar ama,
evet,
yani şimdiki Türkiye ile kıyasla, şimdiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşuyla, çünkü şu anda güzel, çok güzel bir itidali temsil ediyor Milliyetçi Hareket Partisi. Çok önemli bir denge unsuru.
Evet.
O zamanlarda önemli bir fonksiyon üstlenmişti tabii.
Şimdi efendim, tabii o dönemlere şöyle biraz göz atacak olursak, emperyalist ülkeler, batılı devletler hakim olmak istedikleri, sömürmek istedikleri, imkanlarından faydalanmak istedikleri ülkelerin kalkınmasını istemedikleri gibi o ülkelerin kalkınmalarını, ileri gitmelerini, kendi kendilerine yeter söz sahibi ülke olmalarını engellemek için o ülkelerin başında bir takım gayeler açmak için çeşitli atraksiyonlar ortaya koyarlar. Bu çok geçmişte de vardı. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış dönemine baktığımız zaman, Tanzimat Fermanı ve ondan sonraki dönemlerde devamlı Türkiye'de bir İngiliz siyaseti vardı. İşte İngilizlerin, Fransızların Osmanlı'yı Anadolu'dan, Avrupa'dan, Balkanlardan çıkartmak, kovmak, ondan sonra Anadolu'dan Türklüğü tamamen kopartmak maksadıyla Türkiye'de bir takım oyunların tezgahladıklarını görüyoruz. Tabii Cumhuriyet döneminde kendilerine hiçbir zaman unutamayacakları bir ders, İstiklal Savaşımızla birlikte Türk millet tarafından verildikten sonra tabii bu emperyalist güçler hiçbir zaman boş durmadılar. Cumhuriyet döneminde de Türkiye'nin başına bir takım gayeler açma sevdasına düştüler. Tabii o zaman bir de bu Avrupalı, artık bu ülkelerin yerine bir de Amerika Birleşik Devletleri diye bir süper güç peydahlandı. O yıllarda bir de ikinci bir süper güç Sovyetler Birliği vardı. Tabii dünyaya hakim olabilmek için Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetlerin büyük bir çekişmesi vardı. Dolayısıyla bu her iki ülkede Sovyetler Birliği kendi ideolojisini Türkiye'ye ihraç etmek ve Türkiye'de kendi ideolojisine bağlı bir takım beyinler yetiştirmek suretiyle kendilerine tarihten eski çarları, Çar Deli Petro'nun vasiyetini yerine getirmek üzere ki Rusların biliyorsunuz dünyaya hakim olabilmek için mutlaka Çar Deli Petro'nun gösterdiği bir hedef vardı. Sıcak denizlere ininiz. Sıcak denizler Akdeniz bir taraftan, öbür taraftan da Hint Okyanusu'na inmekti. Dolayısıyla Akdeniz'e inmenin yolu boğazlara hakim olmak, Anadolu'ya hakim olmaktı. Dolayısıyla onlar o zamanki ideolojilerini Türkiye'ye ihraç etmek, Türkiye'de bir işte o zamanki sloganları hatırlayınız. İşte kurtuluşa kadar savaş, kanlı bir devrim yapma için yetiştirilmeye çalışılan gençlerin yanında bir de o zaman Ay Yıldızı Türk Bayrağımızı devamlı mavi göklerde hür olarak dalgalanmasını arzu eden, ülkemizin tam bağımsız, milli bir devlet yapısını, üniter yapısını bozmadan devam ettirmesi için ortaya kendisini koyan bir ülkücü gençlik vardı, milli duygular var. O zaman bu çatışma bu gençler arasında vardı ama emperyalist devletlerde bir taraftan bu çatışmayı devamlı körüklemek suretiyle Türkiye'nin ileri gitmesini, kalkınmasını, batılı devletler karşısında bir ekonomik güç, bir siyasi güç, bir askeri güç olmasını önlemeye çalışıyorlardı. Tabii bizim gençlik yıllarımızda o zamana rastladığı için tabii o mücadelenin içerisinde de kendimizi bulduk. Ama biz o yaptığımız mücadeleden hiçbir zaman pişman olmadık. Çünkü bugün eğer bir milli düşünceye sahip, milli ruha sahip bir gençlik, bir nesil var ise öyle zannediyorum ki o zamanki mücadelenin bir bugünlere yansımasıdır diye düşünüyorum.
Tabii şüphesiz haklısınız. Ve Türkiye'nin büyümesini engellemek. Çünkü eski Osmanlı toprakları üç kıtaya yayılmış.
Evet. Değil mi?
Yani şimdi savaşların, terörün, huzursuzluğun olduğu Orta Doğu'da Filistin'i iki pırpırlı bir onbaşı, 10 tane askerle yöneten büyük bir adalet ve İslam ahlakına dayalı müthiş bir imparatorluk.
Evet.
Şimdi böyle böyle o zaman o dünya savaşlarında Türkiye sınırların içinde şimdi Türkiye'nin doğal zaten bir liderliği bölgesinde söz konusu olduğu için büyütmemek için küçültmeye bölmeye çalışılıyor Türkiye.
Evet. Evet.
Çok iyi malumunuz. Şu anda süre gelen PKK terörü de işte Türkiye'nin büyümesini engellemek için bir küçültme şeyidir. Oradan toprak kapmaya çalışıyorlar.
Evet.
Değil mi?
Yani evet.
Bu onların tabii Marksist-Leninist ideolojilerini o terörist başının kitaplarında var. Ben bu devrin Leniniyim diyor.
Evet.
İnsan diyor hayvandan gelmiştir diyor. Biz diyor Marksist-Leninist ideoloji üzerine kurulmuşuz. O ideolojinin de temeli Darwinizme. Yani insanlığın sözde güya maymundan geldiğini ortaya koyan evrim teorisine dayandığını ve ona inandığını da zaten kendisi beyan ediyor. Dolayısıyla tabii o zamanki mücadele şartların getirdiği doğal bir refleks olarak vatanı milleti koruma. Şimdi de aslında o zaman savaşlarla yapmak istedikleri şeyi şimdi terörle ve başka evet. yöntemlerle yapmaya çalışıyorlar. Evet. Ülkemizi küçültmeye çalışıyorlar. Biz de bu zamanda terörü karşı bir fikri mücadele yürütme çabası içerisindeyiz ki o silah tutan elleri yönlendiren beynin içindeki yanlış düşünceleri yok etmek için. Siz bir eğitimcisiniz. Bu alanda komünizmin, Marksizmin, Leninizmin, Darwinizmin geçersizliğini bilim adamlarınca televizyonlarda özellikle yöreyede bir eğitim şeklinde yapılmasını nasıl bulursunuz?
Tabii şimdi nesillerin bir defa geçmişlerini çok iyi bilmeleri lazım. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Tarihini unutan bir millet yok olmaya mahkumdur. Biz milli varlığımızı devam ettirebilmemiz için tarihimizi, tarihimizde ve geçmişte geçen olayları doğru olarak bilmek, algılamak ve ondan sonra önümüze doğru bir şekilde bakıp sağlam şekilde yürümek mecburiyetindeyiz. Şimdi tabii Marksizm, Leninizm fikri biliyorsunuz işte Engels ve Karl Marx'tan doğan bir ideolojiydi. Bu ideoloji hiçbir ülkeye demokratik yollarla hakim olmamış. Biliyorsunuz en büyüğü Sovyetler Birliği'nde 1917 Bolşevik ihtilaliyle gelmiş. Ama bir ihtilal ile işte Çarlık Rusyası yıkıldıktan sonra gelmiş ama 70 yıllık bir süreden sonra Sovyetler Birliği o ideolojiyle bütünlüğünü koruyamamış. Dağılmış ve bugün ana unsur olan Ruslar dahi artık o ideolojinin izlerini silip demokratik bir yöntemle demokrasiye geçiş sürecini yaşıyorlar. Demek ki 70 yıl hakim olan o ideoloji bir ülkeye, bir millete mutluluk getirmemiş. Dolayısıyla ilim adamlarınca da zaten bu gördüğümüz kadarıyla da artık kendi kendini çürütmüş bir ideoloji. Darwinizmden bahsettiniz. Darwinizme gelince ben hala bir anlam veremiyorum. Bizim ders kitaplarımızda dahi bizim çocuklarımıza, nesillerimize Darwinizm sanki bir olgu gibi, doğru bir ideoloji gibi, doğru bir ispatlanmış bir görüş gibi arz ediliyor. Oysa şimdi lise öğrencilerinin geometri dersinde bir uzay geometri dersleri vardır. Orada teorem, hipotez, hüküm ve sonunda ispat vardır. Eğer sonunda o ispatı yapamazsanız o teorem geçersizdir. Darwin ismi üzerinde kanun değil bir teoridir. Yani biz bugün ilim adamlarının ispatladığı teorilerine kanun diyoruz. Ama Darwinizme hala Darwin teorisi dediğimize göre Darwin'den sonra gelen ilim adamları, Darwin'le aynı görüşü paylaşan ilim adamları o kadar uğraşmasına rağmen o teoriyi hala ispatlayamaması ama aksine birçok bu konunun uzmanı ilim adamlarının dünya çapında Darwinizmin görüşünün yani insanların maymundan türediğine inanan görüşün, kabul eden görüşün doğru olmadığının ispatı ilim adamlarımız tarafından yapılmıştır.
Evet.
Kaldı ki bizim inancımızda da Yüce Yaratan'ın kelamında da insanların ayrı bir canlı olarak Cenab-ı Hak tarafından yaratıldığı, halk edildiği söylenir. Ve buna inanan bir kişi olarak öyle ispatlanmamış bir teorinin bugün artık çöpe atılması zamanının geldiğini düşünüyorum.
Kesinlikle bilimsel gelişmeler o teoriyi kökünden yanlışladı ve dediğiniz gibi yaratılış gerçeğini ortaya koydu. Ancak eğitim sisteminde hala bu bir geçerliliği varmış
maalesef,
gibi öğretilince tabii yeni yetişen nesilde olumsuz etkiler oluşturuyor.
Evet.
Bu ileriki çağa geldiğinde belli başlı yanlış ideolojiler tarafından kullanılır hale gelebiliyor.
Evet.
İşte görüyoruz yani şimdi terörün felsefesinde temelinde de bu var. Dünya savaşlarını yaşadık. Değil mi? Hepsinde yani o teoriyi mesela Marx almıştır. Das Kapital'i kendi kitabını Darwin'e ithaf etmiştir.
Evet.
Büyük hayranlık duyduğum işte Darwin'e bizim görüşlerimizin temelini işte bu oluşturuyor diyerekten Darwin'e ithaf etmiştir. O zamanki ideolojiler de bu Darwinizme sarılmışlar. İşte bu güya doğadaki çatışma işte Marksizm'de sınıflar arasında vardır. Sınıflar çatışsın. Emperyalizm'de devletler arasında vardır diyerekten dünya savaşları vesaire Osmanlı'nın
evet.
içine de bu fikirleri sokup Osmanlı'nın parçalanmasına
zemin
hazırlamışlar. Evet. Şimdi de aynı tehlike söz konusu. Dolayısıyla bir eğitim seferberliği olarak terörle mücadelede gerçekten şimdiye kadar yapılmamış. Çünkü silahlı mücadelede zayıflatabiliyorsunuz terörü ama bitiremiyorsunuz. Dünya çapındaki örneklerinden bahsediyorum. Sonra tekrardan o kendi güç bulup tekrardan meydana çıkıyor terör.
Evet.
Yani o köklü bir çözüm olmuyor.
Evet.
Dolayısıyla oradaki insanların o zihnindeki yanlış fikirleri yok edici bir eğitim çalışmasıyla buna köklü çözüm olabileceği kanaatindeyiz.
Gayet tabii efendim. Şimdi biraz evvel yine bahsettik. Yine rahmetli Türkeş Bey'e döneceğiz. Türkeş Bey sağlığındayken PKK terörüyle ilgili gayet uygulanabilir çözümler ortaya koymuştu. Ve bu PKK terörünü ben bir yılda bitiririm demişti.
Maşallah.
Bunun 6 ayı eğitim dönemi, 6 ayı bitirme dönemi olarak vasıflandırmıştı. Tabii ki terör sadece silah gücüyle, sadece baskıyla ortadan kaldırılabilecek bir şey değil.
Evet.
Terörün mutlaka bir eğitim yönü de olmalı. Çünkü bugün teröre bulaşan bir takım insanlar, Doğu ve Güneydoğu'daki bizim kardeşlerimiz, bizim vatandaşlarımız artık bu bölücülerin ortaya koymuş oldukları fikirlerin, emperyalist ülkelerin Türkiye'yi bölmek üzere uyguladıkları bir yöntem olduğundan habersiz oldukları için sadece kendi kültürel haklarını kazanma davası olarak algıladıkları için bu konuda devletimizin de çok büyük şeysi var, yanlışı var. Eğitim konusunda da oradaki insanlarımız eğitilmemiştir. Mutlaka terörü bitirebilmek için siz ilim adamlarınızı, sosyologlarınızı, bu konudaki eğitimcilerinizi oraya göndermek suretiyle oradaki insanları bir defa aydınlatmanız lazım. Terörün ne olup olmadığını, terörün ana niyetinin ne olduğunu bir defa izah etmeniz lazım. Onları izah ettikten sonra zaten halkın teröre olan desteği kesilince o zaman terör kendiliğinden bitme noktasına gelecektir. Tabii bir de şu var, oradaki diyeceksiniz ki halk terörü destekliyor mu, desteklemiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bölücülerin söylediğinin aksine teröre gerçek manada destek veren oradaki nüfusun en fazla %8'i onudur. Teröre ulaşmış. Ha ondan fazla destek veriyor diye görünüm arz eden halk devletin gücünü kendi yanında göremediği için. Devletin o bölgeye hakim olamadığı için, devlet o bölgede gerekli tedbirleri alamadığı için, devletin kendisini koruyacağından endişe duyduğu için teröre destek verir gibi görüntü havliyle vermek mecburiyetinde kalıyor.
Canı havliyle.
Tabii o bakımdan mutlak surette devletin başta eğitim, ondan sonra da tabii ki mutlaka terör silahlı örgüt olduğu için onunla mutlaka silahlığında belki gerek duyulduğu takdirde karşılıkta verilebilir ama önce oradaki yaşayan insanlarımızı eğitmek suretiyle terörün ana gayesinin ülkemizi bölmek olduğunu o insanlarımıza hatırlatmak lazım. Şimdi bakıyoruz, tabii halkımızı nasıl kandırıyorlar teröristler? Onlara bir Kürt milletinin üyesi olma bilinci aşılanmaya çalışılıyor. Oysa olaya bilimsel yaklaştığımız zaman tarihte hiçbir surette bu halkın bir devlet kurmadığını görüyoruz. Bir Kürt devleti yok tarihte. Niye? Çünkü bir millet yok. Kürtler değil, Kürt dediğimiz insanlarımız bizim soyumuzdan. Türk milletinin birer bir boyudur. Türk milletinin parçasıdır. Ve biz onları kendimizden görüyoruz. Bölücüler ve onlara destek verenler onları ayrıştırmaya çalışıyor. Şimdi bir toplumun millet olabilmesi için bağımsız bir dili olması lazım. Oysa bugün Kürtçe diye bağımsız bir dil yoktur. Kürtçe dediğimiz dil Fransa'daki Kürdiyat Enstitüsü'nde yaratılmaya çalışılan suni bir dildir. Önce bir suni dil yaratmaya çalışıyorlar. O dilden bir millet yaratmaya çalışıyorlar. O milletten de bir devlet yaratmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi tabii gelişim içerisinde olmayıp suni bir takım zorlamalarla yapılan işlerdir. Bu bilinç oradaki insanlara verildiği takdirde öyle zannediyorum bir terör belasını biz aşabiliriz.
Evet, şimdi tabii Kürt açılımı dedikleri bir böyle bir demokratik yoldan bazı sorunları çözme stratejisi diye adlandırayım. Böyle bir şey. Ben iyi niyetle düşündüğümüzde şöyle görmek istiyorum. Böyle göre düşünüyorum. Çünkü ben yani bakın yani Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere ülkemizdeki bütün partilerin vatanımızın, milletimizin birliği, bütünlüğü, üniterliği konusunda şaşmaz bir inanç olduğu düşüncesindeyim mutlaka. Yani hangi şeyde olursa olsun partilerde. Dolayısıyla aslında ülkemizde böyle bir demokratik açılım meydana konduktan sonra karşı tarafın böyle bir şey istemediği, bakın yani kendi ideolojilerine yönelik hala bir toprak elde etme ve bunu da terör vasıtasıyla yapma niyetlerini daha çok ortaya çıkartıp yani ne ortaya konsa hiçbir şeye gelmediklerinin anlaşılması ve artık bütün her şeyin denendiği de ortaya konmuş oluyor. Bu açıdan da demokratik açılımın bir hikmeti, bir hayrı olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü bizim devletimizi hiç kimse bölemez. Yani bu 3-5 tane çapulcunun kalkıp da yani bunlar tarihe de mi bakmıyorlar aynı zamanda? Yani böyle bir şey söz konusu da olamaz. Bizim Sayın Hocamız yayınlarda söylüyor. Ya biz bir anda bütün bu saydığımız Türkiye'deki partilerin gençlikleri ortaya çıksa 25 milyon insan çıkar ortaya. Yani bunu zora getirseler 25 milyon insanla karşı karşıya geleceklerini ve sonunda ne olacağını tahmin ediyorlardır. Dolayısıyla etmiyorlarsa da böyle yani bilinmesi gerekir. Ama tabii biz her şeyi güzellikle ve olması gerektiği gibi olgunluk da Osmanlı'da böyleydi. Türk milletinin bir kere İslam ahlakından kalan gelen bir şefkat merhameti ve sorunları her zaman için güzellikle çözme eğilimi vardır. O yüce ahlakından kaynaklanan, İslam evet. ahlakından kaynaklanan. Ama zorda kaldı da mı Çanakkale'de şehit olmadan evvel namazını kılar, gayet de güzel cephesine gider. Müslüman şehit olur Allah katındaki iki güzellikten biri Allah'ın izniyle. Dolayısıyla ülkemizde terörün yok olmasına karşı bütün partilerin mutlaka bir ittifakı vardır. Ama yöntemler konusunda, bazı nüanslar konusunda farklılıklar elbette ki her partinin, her görüşün, her sivil toplum kuruluşunun bir teklifleri, farklı düşünme tarzları olabilir. Ama bu konuda biz Türk milleti olarak bir kere hemfikiriz ve birlik içindeyiz Allah'ın evet. izniyle. O birliği de hiç kimse bozamaz. Önümüzdeki zamanda bakın, şimdi milliyetçi hareketin de temelinde yatan ve bizim şurada işte Azerbaycan bayrağı ile Türk bayrağının temsil ettiği bütün Türk devletlerinin birlikte olduğunu ve İslam coğrafyasının da bu birlikteliğin içinde olan Avrupa Birliği'nden çok daha ileri seviyede böyle kardeşçe bizim geçmiş temelimize dayanan tarihi kökleri olan bir birliğin olduğunu düşünürseniz ki bu bir ülküdür yani bizim için evet. Allah'ın izniyle. Böyle bir birlik içinde zaten PKK terörü diye bir şey kalır mı düşünün. Kendiliğinden yok olur gider Allah'ın evet. izniyle. Sayın hocamız bunu hep yayınlarında anlatır. Dolayısıyla bizim için bu ideal olan böyle bir birliği tesis etmek değil midir efendim?
Evet. Yalnız oraya girmeden, o birliğe girmeden biraz evvelki sizin söylediklerinize bir ilave yapmak istiyorum. Başta bir şey söyledim. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünden yola çıkarak tarihin unutan bir millet yok olmaya mahkumdur diye. Siz Türkiye'yi bölemezler dedin. Evet ben de aynı inançtayım. Türkiye'de milletini, vatanını canından çok seven, milliyetperver, vatanperver insanlar olduğu müddetçe hiçbir dış güç ve onların yerli işbirlikçileri Türkiye'yi bölemezler. Ama Türkiye'yi çok zor duruma getirebilirler. Türkiye'nin ileri gitmesini, kalkınmasını, Türkiye'nin başına açtıkları bu terör belasını devam ettirmek suretiyle engelleyebilirler, öteleyebilirler. Şimdi tarihimize baktığımız zaman biraz evvel siz ifade ettiniz. Üç kıtada at oynatan Büyük Osmanlı İmparatorluğu. 16. yüzyılda dünyanın süper gücü. Dünyaya adalet dağıtmak için kurulmuş koca bir imparatorluk. Zaten Türk milleti yaratıcısının kendisine vermiş olduğu vazifeyi ilahi kelimetullah olarak isimlendirmiş. Yani Allah'ın adaletini, Allah'ın ismini dünyada hakim kılmak ideolojisidir bu. Dolayısıyla çok büyük devletler, imparatorluklar kurarak insanlığa hizmeti kendisine gaye edinmiş, vazife edinmiş bir millet. Hep biz tarihimizde övünürüz. Hakikaten Türk tarihine baktığımız zaman hiçbir millete nasip olmayan çok büyük zaferler var. Hı hı. Onları iyi irdeleyip bizim atalarımızın o zaferlere hangi projelerle, hangi stratejilerle gittiğini iyi algılayıp, iyi anlayıp ona göre biz de önümüzdeki plan projemizi yapmamız lazım. Ama zaferlerimiz olduğu kadar mağlubiyetlerimiz de var. Onları da iyi irdelememiz lazım. Onlardan da ders çıkartmamız lazım. Ki önümüzdeki yolda sağlam bir şekilde yürüyebilelim. Bütün bunların sonucunda sizin en son cümlenize geleceğim. Tabii ki birlik. Çünkü rahmetli Türkeş Bengi'ne bir sözü var. Birlikte selamet ama ayrılıkta azap vardır diye. Şimdi dünyadaki birçok oluşan birlik var. Bu birliklerin bir kısmı milli anlamda birliklerdir. Bir kısmı da çeşitli birlikler. Yani mesela askeri alanda birlikler. Nedir? İşte NATO'dur, CENTO'dur, işte Sadabat Paktı'dır. Ülkelerin askeri amaçlı olarak oluşturdukları birlik. Bir başka birlik, emperyalist ülkelerin sömürmek istedikleri ülkelerde sömürgeler oluşturarak, ki bunların en güzel örneği İşte üzerinde güneş batmayan Büyük Britanya İmparatorluğu'dur İngilizlerin. Hindistan'ı, işte Hong Kong'u ve Uzak Doğu ülkelerini, oranın değerli ve kıymetli ürünlerini kendi ülkelerine getirmek için yaptıkları, oluşturdukları işte Büyük Britanya Birliği'dir. Ama bu bir milli birlik değildir. Sömürmeye dayalı, insanları sömürmeye dayalı bir birliktir. Ama bir de bir milletin kendi milli varlığını ve dünya coğrafyası üzerindeki kendi milli varlığına üye olan insanları, aynı soydan, aynı milletten olan insanların oluşturacakları bir birliktir ki, böyle bir birlik oluşturan millet eğer insanlık için halisane düşüncelere sahip ise, o zaman insanlık için de çok hayırlı bir yol olacaktır. Bunun küçük bir örneğini Anadolu'dan verelim. Birliğin ne kadar kıymetli olması açısından bunu söylüyorum. Biliyorsunuz Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin bakiyesinde Anadolu'da çok fazla Türk beylikleri kuruldu. O Türk beylikleri uzun bir süre küçük küçük beylikler olduğu için emperyalist ülkelerin de işgal etmek istedikleri topraklar haline geldi. Ama orada bir Osmanlı beyliği çıktı, Bizans'a kafa tuttu. Tabii bunun bir de manevi mimarları var. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda Hoca Türkistani diye adlandırdığımız Hazreti Türkistani Hoca Ahmet Yesevi'nin nefesinden gelen, o şeyden gelen Anadolu erenleri, Hazreti Mevlana'nın çok büyük bir manevi desteğiyle Osmanlı Beyliği'nde Bizans'la, büyük düşmanla yapmış olduğu mücadele, o Türk beyliklerinin zaman içerisinde Osmanlı Beyliği'nin etrafında toplanması, bir milli birlik oluşturmasıyla koca Osmanlı İmparatorluğu doğdu. Şimdi bakıyoruz dünyadaki milletlere, dünya coğrafyasında en geniş, en büyük alanlara yayılan millet Türk milleti. Türk, başka bir eşi yok. Tuna Nehri'nden çıktığı yerden devamlı doğuya doğru, Japon Denizi'ne kadar gidin, Türkçe konuşarak herkese anlaşabilirsiniz. Bu bölgede Orta Doğu'nun da büyük bir kısmı dahil, Balkanlar, Anadolu, Kafkaslar, Orta Asya ve ta Doğu Türkistan'a kadar yayılmış bir Türk milleti var. Oradan kuzeye doğru gidiyorsunuz, Sibirya'ya doğru gidiyorsunuz, Türk izlerini görüyorsunuz. Güneye doğru, Afganistan, Pakistan, Hindistan'a doğru iniyorsunuz, Türk izlerini görüyorsunuz. Mezopotamya medeniyetini, Mısır medeniyetini oluşturan milletin, tarihçilerin yaptıkları araştırmalar neticesinde Türk milleti olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kadar geniş coğrafyaya dağılmış, medeniyeti bu kadar dünyaya yaymış başka bir millet yok. Bu Türk milleti için çok büyük bir avantaj. O zaman biz İngilizler gibi başka milletleri sömürerek değil, sadece kendi milli birliğimizi kurmak suretiyle dünyanın süper gücü olabiliriz. Bugün dağılan Sovyetler Birliği'nden sonra kurulan Türk Cumhuriyetleri, Türk milletiyle, bugün Anadolu Türk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ve devlet olamamış ama Balkanlar'da, ama Orta Doğu ülkelerindeki Türk milli varlığıyla, işte Irak'taki Musul, Kerkük, Erbil, Süleymaniye'deki Türkmenler, bugün Suriye'de yaşayan Türkmenler, Balkanlar'daki, Bulgaristan'da, Romanya'da,
İran'da, Azerbaycan'da, her
yerde. İran dediğimiz ülkenin, biliyorsunuz, nüfusunun 2/3 Türklerden oluşuyor. Güney Azerbaycan ve Horasan bölgesi bir Türk bölgesidir. Bu böyle avantajlara sahip olan bir milletin eğer akıllı bir politika üretip böyle bir Türk birliği oluşturduğunu düşündüğümüzde, o zaman hiçbir surette başka ülkelerin direktifleriyle hareket eden bir Türkiye değil, kendi stratejisini oluşturmuş ve hem kendi milletine, hem İslam alemine, hem de bütün insanlığa huzur getirebilecek bir devlet yapısı ortaya çıkacaktır. Biliyorsunuz merhum liderimiz Sayın Türkeş Bey sağlığında bu işe çok önem veriyordu. Türkeş Bey bir muhalefet partisi lideriydi. Ama bütün Türk ülkeleriyle, hatta Sovyetler Birliği içerisinde yer almış, o baskıya maruz kalan İşte Azerbaycan'ında, Türkmenistan'ında, Kırgızistan'ında, Kazakistan'ında, Dağıstan'ındaki Türklerle devamlı surette temas kurup oradaki Türklerle Anadolu Türklüğünün kültürel bağlarının kopmaması adına tek başına ve teşkilatıyla yapmış bir liderdi. Öyle ki Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk devletlerinin kültür bakanlarının bir toplantısı düzenlendi. O zaman bizim kültür bakanımız Sayın Fikri Sağlar Bey'di. Ben rahmetli Türkeş Bey'den de demiştim. Fikri Sağlar Bey Türk Kültür Bakanı olarak Azerbaycan'a Bakü kentine giderken rahmetli Türkeş Bey'i ziyaret ediyor. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Kültür Bakanı olarak Bakü'ye gideceğim. Orada bir toplantı yapılacak. Tabii bizden de görüş isteyecekler diyerek Türkeş Bey'den görüş almak istiyor. Aslında çok tutarlı bir şey. Yani güzel. O konuda uzman, Türk dünyasını çok iyi bilen bir liderden görüş alması. Rahmetli Türkeş Bey, Sayın Fikri Sağlar'a Kültür Bakanımızdan iki şey istiyor. Bir, Türkiye Türkçesinin örnek almak suretiyle bütün Türk Cumhuriyetlerinde herkesin anlayabileceği, Türkiye Türkçesini konuşabileceği bir dilin ortaya konması için her ülkenin uzman dilcilerinden oluşturulacak bir heyet kurulmasını talep ediyor. İki, o toplantının her yıl ayrı bir Türkiye Cumhuriyeti'nde yine kültür bakanlarının toplanmasıyla devamlı hale getirilmesini istiyor. Bu çok güzel bir çalışmaydı. O dönem başlamıştı. Zannediyorum birkaç sene devam etti başka Türk Cumhuriyetlerinde. Fakat daha sonra nedense böyle bir Türk Birliği'nin oluşturulması Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde bütün Türklük dünyası içinde çok önem arz ediyor. Bunun dışında tabii bir de Türk dünyasının dışında bir de İslam dünyası var. Bütün İslam ülkelerinin, dünyada yaşayan bütün Müslümanların büyük olarak görmek istedikleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Evet. Çünkü diğer İslam ülkelerine baktığımız zaman ya tam bağımsız değiller, ya başka ülkelerin biraz işte hakimiyeti altında, ya da bırakın şeyi, İslam dünyasına liderlik yapmayı, kendi milli birliklerini bile kuramamış ülkeler olduğunu görüyoruz. Ama İslam birliğini oluşturabilmek için, bütün Müslümanları bir birlik altında toplayabilmek için önce Türk birliğini kurmak gerekiyor. Ama işte o İslam ülkelerine hakim olup, onlara ağabeylik yapabilecek, liderlik yapabilecek bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önce Türk Birliği'ni tesis etmesi lazım. Önce güçlü olması lazım ki o ülkeler güçlü olanın yanında yer alırlar. Böyle bir Türk-İslam Birliği'nin mutlak surette dünya insanlığına da çok büyük faydası olacaktır. Çünkü bizim kültürel geçmişimiz Türk-İslam kültürüdür, Türk-İslam medeniyetidir. Batılı ülkelerin kültürel değerleri ise tamamen başkadır. Batılı ülkelerin, Batı medeniyetinin temeli sömürgeye dayanan, sömürü düzenine dayanan bir niyet vardır. Ama Türk-İslam medeniyetinin temelinde ise insan sevgisi vardır. Dolayısıyla temelini insan sevgisinin oluşturduğu bir medeniyetin dünyaya hakim olabilmesi, dünya insanlığına da huzur getirecek bir sistemi oluşturabilir. Bu sistemde ben öyle inanıyorum ki Türk Birliği'nden ve Türk-İslam Birliği'nden geçer.
Şüphesiz, ağzınıza sağlık, gayet güzel ifade ettiniz. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki Sayın Vekilim, şimdi Amerika dediğimiz ülke 200 küsur yıllık bir geçmişi olan bir ülke.
Evet.
Hatta oradaki sosyologlar dahi gelip Osmanlı bu bölgede 600 yıl nasıl bu kadar farklı kökende milleti birlikte huzurla barışla idare edebilmiş onu araştırıyorlar.
Evet.
Şimdi biz Allah'ın izniyle bu işi biliriz. Yani Allah bizi istihdam etmiş yani Türk milleti. Dediğiniz gibi İslam ahlakından gelen sevgi, muhabbet, adalet, kardeşlikle 60'ın üzerinde birbirinden farklı ırk, millette, dinde olan insanları, kıtaları gayet güzel bir şekilde yönetmiş. Bu bizim hani kişisel becerilerden kaynaklanan şeylerden değil, bizim medeniyetimizi oluşturduğumuz, hayatımızı şekillendirdiğimiz güzel İslam ahlakından gelen,
evet,
bizim milletimize has, Müslümanlığa has güzel hasletler Allah'ın izniyle. Yavuz Sultan Selim o derken o bizim bir hayaline kurduğumuz, çabasını gösterdiğimiz birlikte onun hadimi olmaktan bahsediyor. Hakimi değil, hadimi. Evet. Yani hizmetkarı. Biz, evet, dediğiniz gibi ilahi kelimetullah, bununla görevlendirilmiş bir milletiz Allah'ın izniyle.
Evet.
Şimdi dolayısıyla öyle bir çağdayız ki efendim, şimdi bakın, bilimsel açıdan bütün bilimsel gelişmeler bizim inançlarımızı tamamen gerçekliğini ortaya çıkarmış. Yaratılış gerçeğini ortaya çıkarmış durumda. Dünyanın bir dönüşüm safhasındayız. Bütün bu yanlış ideolojilerin teker teker yok olmaya başladığı bir dönemdeyiz. Ve dünyada aynı şekilde sosyal ve siyasi olarak da değişik dönüşümler arz ediyor.
Evet.
Yani şimdi Allah'ın inayetiyle dünyada bir şeyler dönüyor. Hayra yönelik.
Evet.
Allah'ın izniyle. Şimdi bir karanlık dönemin bitip bir aydınlık dönemin başlamasının tam geçiş aşamasındayız. O yüzden Allah'ın bize hakikaten büyük bir nimeti ve inayeti var üzerimizde. Şimdi dönüşümlerin Allah'ın planı çerçevesinde dönüşümler oluyor.
Evet.
Arap Baharı da bu anlamda değerlendirildiğinde onların bir planı vardır diyor Cenab-ı Allah ayeti kerimede. Ama Allah'ın da bir planı vardır diyor.
Mutlaka.
Şimdi o planın icra dönemindeyiz Allah'ın izniyle. O yüzden dünyadaki bu dönüşümlerin hayırlı neticeler vereceği, arzu ettiğimiz, gayret ettiğimiz birlik neticesini vereceği Allah'ın izniyle aşikar gözüküyor. Yani
evet,
inancımızdan kaynaklanan, elbette ki öyle söylüyoruz ama sosyolojik gelişmeler bunu tam anlamıyla doğruluyor. Bakın, mesela örnek, 60'ın üzerinde ülkeyle vizelerimiz kalktı. Şimdi siyaseti belirleyen Allah'ın izniyle biziz. Bugün bir siyasi parti olur, yarın öbür siyasi parti, evet, olur. Önemli değil. Biz Türk milleti olarak biz belirlemiyor muyuz sonuçta?
Evet.
Onlar gelir geçicidir. Türk milletinin temelinden gelen bu inançlar, biz ona göre belirliyoruz siyasi şeyimizde. Mesela 60'ın üzerinde vizelerin kalkması çok büyük bir nimet, güzelliktir. Yani biz vizesiz, yakında pasaport da kalkar Allah'ın izniyle. Bunu Sayın Hocamız 4 yıl evvelki röportajlarında, 5 yıl evvelki söylüyordu. Vizeler bir kalksın hele, pasaport da kalksın. Mesela Gürcistan'da kalktı şimdi pasaport.
Evet.
Bu gelişmelerle bu birliğin ön adımları, Arap Baharı başka bir ön adımı, o diktaların çökmesi, vizelerin kalkması apayrı. Bizim oradaki milletleri sahiplenmemiz, onların bize yüzünü döndürmesi apayrı. Yani her alanda Allah'ın izniyle bu birliğe giden aşamaları şu anda yaşıyoruz. Bu bir mukadderat.
Evet.
Allah'ın izniyle bu olacak. İnşallah biz de sonra dönüp bakacağız inşallah bu konuşmalarımıza. Allah'a çok şükür ki bize nasip etmiş diyeceğiz, bunlar için çaba göstermeyi Allah bize, evet, nasip etmiş diyeceğiz. İnşallah siz mesela eğitim alanınızda, sonra parlamenter yaşamınızda, fikri hayatınızda, bütün benliğinizle bu inançla yaşamışsınız. Her hareketinizde bu birlik için, bu güzellik için hizmette bulunmuşsunuz. Allah'ın izniyle dönüp baktığımızda biz de bu güzel konuşmalara Allah ne güzel bize nasip etmiş diyeceğiz. O birlik tesis edene kadar bu Allah'ın iradesi. Çünkü
mutlaka.
İnşallah.
Mutlaka.
İnşallah gözlerimizle yakın zamanda göreceğiz. Bu sosyolojik gelişmeler bunun habercisi inşallah.
İnşallah.
Efendim Allah razı olsun. Siz lütfettiniz, şeref verdiniz. Güzel konuşmalarınızla da istifade ettik. Allah razı olsun diliyorum.
Estağfurullah.
Efendim İttihat İslam programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hayırlı günler.